Ayrım 2. Fatma Gül'ün suçu ne? Vedat Türkali, sayfa 14. Tuzburnu'na doğru giderken eğlenceye başlamışlardı bile. Selim şaraplardan birini kafeye dikerken, Vural, patladın mı? Her şeyin bir sırası var oğlum, deyip yalancıktan asık suratlı çekip aldı elinden şişeyi. Bir an ters bakıp şişeyi yerine koyar gibi yaparken kaldırdı kafasına dikti. Aha göründü bizimki, dedi Kerim. Kıyıdan burna doğru el sallayarak koşuyordu Mahmut. Eski kirli pantolonu gömleği üstünde, yüzü gözü karalar içinde demirci çırağı. Kerim tam dümeni kırıyordu ki Erdoğan atıldı. Doğru git Kerim, kırma. İşletelim şunu. Dönün arkanızı, görmedik. Hepsi gülerek sırtlarını kıyıya döndüler. Selim uzanıp kaset çaların sesini yükseltti. Havaya kaldırdıkları, ellerindeki şişelerle karşılıklı göbek atıyorlardı. Koşturarak burnun ucuna gelen Mahmut bağırıyordu. Lan Kerim, buradayım ben ulan, Erdoğan, Vural. Hiç Ural'ı görünmedi teknedekiler. Mahmut ellerini ağzına boru gibi yapıp bağırdı. Selim, vay hergeleler. Kerimler Mahmut'a yan gözle bakıyor, gülmekten kırılıyorlardı. Tam burnu dönecekleri sıra Mahmut giysileriyle suya atlayıp el kol sallayarak tekneye doğru yüzmeye başladı. Kerim dümeni kıyıya, Mahmut'a doğru kıracakken Erdoğan, burnu kıvrılalım sonra döneriz dedi. Tekne burnu kıvrılınca Mahmut üzüntüyle duraladı. Sağır, kör pezevenkler. Tam dönüyordu ki tekne burundan çıkıp yaklaşmaya başladı. Hepsi gülüyorlardı kahkahalarla. Ulan hergeleler, alacağınız olsun ulan. Mahmut'a yaklaştılar. Erdoğan, ben dönelim dedim de Kerim yıkanmadan tekneye sokmam onu dedi. Uzanıp sudan çıkmasına yardımcı oldular. Mahmut'un yüzü gözü denizle temizlenmişti. Ulan eşekçi, sen bizim için değil, Nallı Fatma için attın suya kendini değil mi? Dedi Erdoğan. Bayram Ağa'nın eşeği akşam haber salmış. Sesini kadınsı inceltmişti. Mahmutcuğum, seni dört gözle bekliyorum. Sevinçle anırır gibi yapıyordu Selim başını kırıtarak iki yanı çevirirken. Ay, ay. Erdoğan, Vural, Selim gülmekten kırılıyorlardı. Dümendeki Kerim gülümsüyordu. Mahmut sessizce soyunup Kerim'in attığı mayoyu giydi. Islak giysilerini sıkıp kapalının üstüne serdi. Dönüp o da yaptı aynı kırıtma oyununu. Ay, ay. İstanbul'lara gittiniz diye arkamda sıraya girdiğinizi unuttunuz mu puşlar? Ay! Hepsi kahkahayı bastı. Kerim kolu çekince tekne ok gibi fırladı. Kapalının üstündeki dağınık atılmış giysileri gösterdi. Uçar oğlum, kaldırın şunları. Benim kulübeye uğrayalım diye. Ormanın bitiminde deniz kıyısına yakın bir yerdeydi Kerim'in kulübesi. Önceleri daha sık gelirdi buraya ama son zamanlarda bakımsızlıktan kalınacak hali kalmamıştı. Bu derme çatma evin önündeki odundan masaya bıraktılar ellerindeki şişeleri. Kerim yiyecekleri açtı, masayı düzenledi. Karpuz kesiyordu. Yumurta, domates, salatalık, börek, haşlanmış tavuk, türlü meyveler. Şarap şişeleriyle dop doluydu masa. Yediler, içtiler. Erdoğan, Aya Nikola koyuna gidelim, dedi. Tekneye binip Aya Nikola'ya doğru gittiler. Koya demirleyince Erdoğan teknenin ucundan sırtüstü düştü düşecek numarasıyla gözlerini kollarını korkuyla açıp bağırdı. Denize düştü sırtüstü. Kafası sudan çıkınca yüzü gözleri çarpıklaşmış gibiydi. Ha ha ha. Selim'le Erdoğan atlamış yarışır gibi yüzüyorlardı. Mahmut kapağının güvertesine uzanmış güneşleniyordu. Vural görüp seslendi. Atlasana oğlan. Selim ısrarlı. Atla ulan eşekçi. Mahmut istifini bozmadan ben güneşleneceğim dedi. Kerim ayırdığı kıpkırmızı karpuz dilimlerinden birini ısırıp suya atlarken Selim'le Vural tekneye tırmandılar sessizce. Güverteye çıkıp Mahmut'u ellerinden ayaklarından tutup sallayarak denize attılar. Peşinden de kendileri atladılar. Erdoğan Münir'in verdiği torbadan iki büyük şişe viski çıkardı. Münir dayımdan bunlar, akşama doğru açarız. Aç ulan, ilk kez viski içeceğim ben dedi Vural. Selim onayladı. Vallahi ben de. Bir tadına bakalım hiç değilse. Erdoğan tam açacağı sırada birden gözü karada bir yere takıldı. Yüzü alaylı. Fatma Ballıkoy'da değil miydi ya? Erdoğan'ın baktığı yere döndü hepsi. Kıyıda biraz uzaktaki ağaçlar arasından çıkmış bir eşek duruyordu. Gülmeye başladılar. Bu Fatma değil ki, Mualla bu. Bu Mualla ama eşekçi. Ben eşeklerin muhtarı mıyım ulan? Gidip kendine sor. Selim ile Vural kahkahalarla fırladılar. Çımaya asılıp tekneyi çekerek karaya atladılar. Erdoğan da peşlerinde eşeğe doğru koştular. Kerim'le Mahmut da atlayıp Takıldılar peşlerine. Erdoğan eşeğe yaklaşıp tuttu başından. Kız Mualla sen misin? Hoş geldin canım. Baksana ne getirdim. Elindeki karpuz dilimini uzattı eşeğin ağzına. Hayvan yemeye başlarken Ural kırmızı tişörtünü çıkarıp başına taktı eşeğin. Kız vallahi çok açtı seni. Ay dünyada almam kardeş, sözü mü olur, sende kalsın. Kahkahalar içinde havaya girmişlerdi. Kerim uzaktan bakıyordu gülerek. Mahmut da çekingen duruyordu. Selim yularından tutup ağaçların ardına götürdü eşeği. Ural ve Erdoğan sulanır gibi sıkıştırıyorlardı hayvanı gülerek. Tam fıstık, kız sen bakire misin yoksa? Kahkahalarla gülerlerken eşeği kuytuya çekmişti Selim. Erdoğan Mahmut'u çağırdı. Haydi Mahmutcuğum bekletme Mualla Hanım'ı, ayıptır. Karpuzu sen yedirdin oğlum, bakire diyorsun, sen boz kızı. Ötekiler de gülerek kışkırtıyorlardı Erdoğan'ı. Hadi atla oğlum, hadi Erdoğan, sırasını sana verdi eşekçi. Sağ olun arkadaşlar, bu iyiliğinizi unutmayacağım deyip mayosunu sıyırarak kuytuya geçerken Erdoğan bir ses duydular. Lan eşek oldu eşekler. Bir de döndüler ki tarla kıyısından eşeğin sahibi çıktı. Hepsi ok gibi fırlayıp tekneye doğru koşmaya başladılar. Erdoğan da sıyırdığı mayoyu çekerek çıktı, kuytudan fırladı, peşleri sıra koşuyordu. Adam arkalarından kovalarken eşek kırmızı tişörtlü başının kuytudaki dalların arasından çıkarttı. Tekneye ilk yaklaşan Kerim, çamanın ilmeğini ağaçtan çekip aldı, tekneye sıçradı. Ötekiler de gelip atlarken motoru çalıştırdı. Namussuz puşlar, kaçmayın lan erkekseniz. Adamın attığı taş tekneye çarptı. Üst üste bir iki taş daha çarpınca dümendeki Kerim boş şişeyi kapıp adama fırlattı. Önce Mahmut, sonra ötekiler boş şişeleri adama fırlatmaya başladılar. Tekne uzaklaştı. Adam eşeğin başındaki tişörtü almış, hırsla yırtmış, bunlara doğru sallıyordu. Teknedekiler gülüyorlardı. Biraz sonra iyice açıldılar. Başka bir koya giderlerken tam eski matrak havalarına dönmüşlerdi. Birbirlerine bir şeyler anlatıyor, hepsi birden kahkahalarla yerlere yatarak gülüyorlardı. Erdoğan büyük viski şişesinin birini açtı. Bardakları uzatmışlardı. Doldurup içmeye başladılar. Tekneyi Finike'de bir koyda kumsala oturtup indiler. Sallanarak yürüyorlardı. İki viski şişesinin biri boşalmıştı. Ötekini de elden ele uzatıp kafalarına dikerek yudumluyorlardı. Kumlara uzandılar. Kerim biraz sallanarak çıpayı suya attı. Çımayı kıyıdaki taşa bağladı. Gelip başlarında durup gülerek türkü söylemeye başladı. Adam da sarhoş olur mu, olur mu? İçtiğin imam suyu. Hepsinin dilleri peltekleşmiş, gözleri kaymaya başlamıştı. Ne imamı? Gavur suyu bu oğlum, papaz suyu. Nereden buluyor viskiyi Münir abi ya? Erdoğan sinsice güldü. Dayım bulur. Adamı biraz çarpıyor ha. Ne? Sarhoş olduk da ondan mı yattık yani? Güneşleniyoruz oğlum. Mahmut ayağa kalkıp kollarını açmış, kıyıda dimdik yürümeye çalışıyordu. Ben mi sarhoşum ulan? Sen kendine bak. Kerim güldü. Hadi koşabiliyor musunuz? Koşarız ulan. Koşmaya başladılar. Elden ele geçirdikleri koca viski şişesini de yudumluyorlardı. Duralayıp hep bir ağızdan bir tekerleme tutturdular. Rafta vardı 100 şişe. Eğer bir şişe raftan düşerse rafta kalır 99 şişe. Rafta vardı 99 şişe. Eğer bir şişe raftan düşerse rafta kalır 98 şişe. Kıyı bölen bir kum tümseyinin üstüne çıkınca soluk soluğa duraladılar. Kumsalın öte yanında biraz uzakta denizde yıkadığı kilimleri tokaçlayan Fatma Gölü gördüler. Rafta vardı 91 şişe. Eğer bir şişe raftan düşerse... Mualla burada oğlum, dedi Erdoğan. Sonra birden tekerlemeye başlayıp sulu güleşlerle önce Erdoğan, ardından ötekiler Fatma Gül'e doğru koşmaya başladılar. Rafta vardı 89 şişe. Eğer bir şişe raftan düşerse... Fatma Gül gördü bağıra çağıra gelenleri. Üstüne alınmadan sürdürdü işini. Koşarak yaklaştıklarını görünce tedirgin baktı bir kez daha. Ona doğru geldiklerini sezince irkilmiş gibiydi. Öte birisini ürkekçe hızla toparlayıp kalktı. Önce hızlı adımlarla yürüdü. İyice yaklaştıklarında koşmaya başladı. Kız kaçma Mualla! Korkusu ürkeğe dönmüştü Fatma Gül'ün. Koşarken yıkadığı kilimleri düşürdü. Durup alacakken oğlanların yaklaştığını görünce vazgeçti. Onlar da iyice yaklaşmışlardı Fatma Gül'e. En önde Erdoğan vardı. Uzanıp atıldı. Eteğini yakalayıp yere düşürdü onu. Fatma Gül can havliyle kalkıp koştu. Erdoğan'ın elindeki ıslak giysi boydan boya yırtılmış. Fatma Gül'ün yarı çıplak gövdesi çıkmıştı ortaya. Bu çıplaklık Erdoğanların oyun sululuğunu azgın bir tutkuya dönüştürdü. Fatmagül'ü bir atlayışta yere yıkan Kerim'in ardından ötekiler de yetiştiler. Fatmagül korkuyla haykırdı. ''Bırakın ulan, bırakın eşşi ol eşekler!'' Bir boğuşma başladı. Fatmagül sesi kısılana kadar bağırdı. ''Yapmayın, bırakın, ne olur yapmayın, bırakın!'' Rafta vardı 85 şişe. Eğer bir şişe raftan düşerse, rafta kalır 84 şişe. Rafta vardı 84 şişe. Eğer bir şişe... Fatmagül'ün çığlıkları bitmiş, umutsuz, acı iniltilerle kıvranıyordu. Selim'den sonra Erdoğan, sıradaydılar hepsi. Çocukların gözaltına alınışlarıyla olay bütün ilçede kısa sürede duyuldu. Yaşaranlardan Erdoğan'ın babası Reşat Bey tam da o günlerde seçim çalışmalarına girişmişti. Özgür Şafak Partisi'nden kendisine birkaç tarlaya patlayan adaylığını ilin de onayını aldıktan sonra ilan etmişti. İlçenin en varsıl iki ailesinin tuttuğu partiler arasından yapılacaktı seçim. Diğer partilere de biraz oy çıkardı ama asıl ağırlık bu iki ailenin tuttuklarında olurdu. Bundan yaklaşık 10 yıl önce etkileri bu kadar fazla değildi. Gittikçe büyüdüler. İlçe halkı ne kadar yaka silkiyor görünse de hem zorunluluktan hem yokluktan bağlıydı onlara. Bu tecavüz olayı yaşananlar için çok can sıkıcı olmuştu. Ketencilerden Mücahit Bey'e gün doğmuştu. Ulusal Atılım Partisi olayı duyurmak için canla başla çalıştıysa da Reşat Yaşaran ile baş etmek, onu zara sokmak o kadar da kolay değildi. Rıfat, abisi Reşat'a göre daha kendi halinde biriydi. İlçenin en büyük beyaz eşya mağazasına sahipti. Buzdolapları, çamaşır makineleri, televizyonlar, radyolarla dolu salonun arka köşesindeki masasında Rıfat Bey, avukatı Arif ile alçak tonda konuşuyordu. ''Kim kimsesi yok mu bu kızın Arif Bey?'' Arif kızı etraflıca araştırmıştı. Salakça bir abisi var, evli iki çocuklu. Kız, süngerde vurgun yiyip yatalak kalan babaları geçen yıl ölmüş, bir ev kalmış bunlara, birlikte oturuyorlar. Rıfat düşünürken sekreterin getirdiği faturalara bakıp imzaladı. Kızı da uyardı ağırdan. Son girenlerin faturası ayarlandı mı? Daha gelmedi efendim. Onlara fatura kesmeyin sakın, biliyorum efendim. Sekreteri kağıtlarla çıkarken Arif'e döndü. Bir şeyler verip kapatsak bu işi. Avukat Arif bir süre sessiz baktı. Bilmem, kızın bir de nişanlısı var. Nişanlısı mı var? Nişanlısı mı, sözlüsü mü ne Mustafa? Süngerdeymiş, bugün yarın döner diyorlar. Arif gençten zeki biriydi. Yasadaki boşlukları iyi bilir, kazanacağını aklına kestirdiği davaları alırdı. Yaşaranlarla çalışmasını da bu başarısına borçluydu. Şimdi de büyük bir fırsat geçmişti eline. Tezelden bir yolunu bulmalıydı çocukları kurtarmanın. Hırsını ele vermeyen bir sesle devam etti. Münir'le bir konuşalım isterseniz. Yaparsa o yapar bu işi. Rıfat dalgın, düşünceli Arif'e döndü. Sen abimi gördün mü? Uğradım yazıhaneye. Beklememiş çıkmıştı. Para isteyecekler diye kaçmıştır. Onun işlerine Münir bakar biliyorsunuz. Rıfat anlamlı bir soğuklukla baktı Arif'e. Bilirim. Belli belirsiz gülümsedi Arif. Rıfat başını çevirip kızgınlıkla söylendi. Püsküllü bela sardı başımıza her geleler. Adliyeye gitmemek için isteksizce kalktılar. Adliye bahçesine giren jandarma cipi kalabalığı yararak ilerlemeye çalışıyordu. Giriş kapısında durunca elleri kelepçeli çocuklar cipten teker teker inmeye başladılar. İlçe halkı cipin etrafını sarmıştı. Meraklı gözlerle bakıyorlardı. Ural'la Mahmut şaşkın, ürkektiler. Erdoğan'la Selim'in yüzlerinde arsız bir sırıtış vardı. Dikelir gibi üstten bakıyorlardı. En son Kerim indi, durgundu. Etraftakilerin konuşmaları belli belirsiz duyuluyordu. Kerim yapmaz ya, ötekilere uydu. Yok ya, hepsi it. Pembe ninenin Mahmut'u gördün mü? Boyu devrilesi. Erdoğan, Erdoğan, başları o. Bak nasıl arsız arsız gülüyor. Asıl Selim. Konuşmalar sürerken birden onlara doğru öfkeyle gelen gözlüklü adama döndüler. Şemsi Bey değil mi bu? Evet o, kadastro müdürü. Şemsi Bey birden atılıp Ural'a vurmaya başladı. Jandarmalar güçlükle zapt etmeye çalışırken hem vuruyor hem tükürükler saçarak bağırıyordu. Allah belasını versin senin gibi evladın, yok ol. Münir araya girmiş adamı durutmaya çalışıyordu. Bırakın çocuğu Şemsi Bey. Serseri, dar ağacında göreyim seni inşallah. Olayı alaylı bir gülüşle seyreden, bir gözü yarı kapalı birine yanaştı Münir. Sakın gazeteye mazeteye dallandırma bu işi, Hurşit. İki satırı geçmesin yazacak sende. Ayıp ettin abi, olur mu öyle şey? Bizim çocuklarımız bunlar. Ne derler? Kancık köpek kuyruğunu sallamasa erkek köpek gitmez peşinden. Öyledir abi, hiç kuşkum yok. İlk duruşmaya müdahil sanıklar ve avukatlar dışında kimse alınmadı. Sert bakışlı sulh ceza yargıcı bir köşede ezik, yüzü yerde duran Fatma Gül'e sordu. Adın ne kızım? Fatma Gül. Soyadın? Hasırcı. Babanın adı? Fethi. Annenin adı? Remziye. Kaç doğumlusun? Kısa bir duralayıştan sonra 16, 16 yaşındayım. Yargıç elindeki kağıtları karıştırıp baktı. Daktilo kıza yazdırmaya başladı. Yaz kızım. Kimliği saptanan 1970 doğumlu Fatma Gül Hasırcı'ya. Yargıç sessizliği bozan tıkırtıya kızgın döndü. Küçümsemeyle dolu bakan, önündeki masaya boş vermişlik içinde parmaklarıyla ağırdan tempolu vuran Selim'i görüp bağırdı. Çek elini. Sert uyarıya şaşıran Selim yıklanacak gibi oldu. Avukat yalancılıktan bir sertelmeyle kaş göz işareti yaptı Selim'e saygılı olması için. Yargıç aynı kızgınlıkla sürdürdü. Doğrudur bakayım, doğrudur. Selim ağırdan toparlandı. Yargıç kendini güç tutar gibi bakıp daktilo kıza döndü. Ne demiştik? 1970 doğumlu Fatma Gül Hasırcı'ya, evet, Fatma Gül Hasırcı'ya iştirak halinde işlenmiş cinsel saldırı suçu sanıklarından yargıç baştaki Erdoğan'a döndü. Adın? Erdoğan Yaşaran. Ardından Vural'a, Kerim'e, Mahmut'a, Selim'e sırasıyla aynı sorular soruldu. Karar bir sonraki duruşmaya ertelendi. Gardiyanlar eşliğinde koğuşlara götürüldüler. Arkalarından gelen meydancılar evlerden gelmiş yatakları, yorganları ranzalara koyarlarken onlar da el attılar isteksizce. Koğuştakilerin gözleri üzerlerinde şaşkın, tedirgin gösterilen ranzalara geçtiler. Sessiz uzandılar yataklarına. Kerim ilkokul sıralarında tanışmıştı Erdoğanlarla. Amca çocukları olan Selim ile Erdoğan'dan Selim'i daha yakın bulurdu kendini. Okulda bir çete kurmuşlardı. Erdoğan lideriydi çetenin. Başlarda Kerim'i dışlamışlar, top oynarlarken Erdoğan'ın kırdığı camın suçunu üstüne alınca yakınlık duyup almışlardı aralarına. Vural ile sonradan tanıştılar. Son sınıfa geçtikleri yaz babasının tayini çıkınca ilçeye taşınmışlardı Vurallar. Kerimlerin sınıfına vermişlerdi Vural'ı. İlkokulun bittiği yaz 11'ine yeni bastığında annesi öldü Kerim'in. Babasını zaten hiç tanımamıştı. Ebesi de olan komşuları Zülfiye teyze sahip çıktı Kerim'e. Benimle derdi herkes ona. Annesinin arkadaşı, sırdaşıydı. Mahalleli de çok severdi Kerim'i. Annesi öldüğünde çok acıdılar. Koruyup kolladılar oldular. Annesinden oturdukları derme çatma ev kalmıştı Kerim'e. Kaportacı da çıraklığa başladı o yıl. Ortaokulu okuyamadı. Çabuk büyüdü sonrasında. Çıraklık ettiği ustası bir gün göçünü toplayıp İstanbul'a taşındı. Galip Usta dükkanı devralıp çalıştıkça ödersin borcunu diyerek Kerim'e bıraktı. Aylara bölmüş, düzenli ödemişti borcunu Kerim. Az bir şey kalmıştı. Ortaokula başlayacakları vakit Erdoğan, Selim ve Vural İstanbul'a yatılı okula gönderildiler. Yaz tatillerinde geliyorlardı ilçeye. İstanbul'u anlata anlata bitiremiyorlardı. Kerim merakla, hayranlıkla dinliyordu onları. Her seferinde Kerim'i de davet ederlerdi. Gelirsen seni öyle bir gezdireceğiz kiler. Bak oğlum, bu kış kesin bekliyoruzlar. Gelirsen şunu da yaparız, şuraya da giderizler. Yazın buluştuklarında başlar, yaz sonu ayrıldıklarında biter. Kerim bu davetleri ciddiye almış, para da ayırmıştı ya. İstanbul'a döndükten sonra onu hiç aramadıklarından, mektup yazmadıklarından belli edemezdi niyetini. Olsun, belki derslerden başlarını kaldıramıyorlardı. Hem nerede kalacaktı gitseydi? Erdoğanlar İstanbul'dan geldiklerinde bol bol konuşur, Anlatacakları şeylerin yoğunluğu günler geçtikçe azalır, bir iki tekrara döner ve sonunda Kerim'e de söz hakkı düşerdi. Kerim'in anlatacak pek bir şeyi yoktu. Fethiye'den ötesini bilmiyordu. İlçede yıl boyu neler olduğundan, bir de ortak arkadaşlarından bahsederdi. Şimdi koğuşta her vakit kendinden güçlü bulduğu arkadaşlarının çaresizliğini izliyor, canı kimseyle bir şey konuşmak istemiyordu. Yalnızlığa alışkındı Kerim. Yine yalnız kalabilseydi keşke. Nasıl olup da bu hale düştüklerini aklı almıyordu. Kendisi neyseydi de, asıl diğerleri bundan böyle bu koğuşta nasıl yaşayacaklardı? Mahmut'a baktı. Galip Usta'yı düşündü. Galip Usta, Mahmut'un da kendisinin de babası yerindeydi. Kim bilir nasıl kızgındır bize. Yaşananlarla arkadaşlığımıza öteden beri karşı dururdu. Davul bile dengi dengineydi. Onlar bizimle vakit öldürüyor, huyumuzu değiştiriyorlardı. Kerim, yörenin geleneklerini bilirdi. O kızcağıza ne olacaktı şimdi? Dükkanın borcu aklına geldi. Ebenine ile konuşmalı, kim bilir kaç yıl yatarız burada. Birikmişi vardı ya, burada da lazım olurdu. Tekneyi satsa, karşılardı borcunu. Annesini düşündü. Allah'tan bu günleri görmemişti zavallı. İkinci ayrımın sonu, sayfa 29.